TC Twin'in yeni bölümünden herkese merhaba. TC Twin'in bu bölümünde Covid döneminde özellikle medyadaki değişimi de ele aldığımız Tate Virkon Grup ortaklığında Albatros'un verilerine dayanarak hazırlanan Covid-19 kitlesi davranışsal değişim analizi raporunu ele alacağız. Bu raporda bu süreçte Covid-19 salgını boyunca kullanıcıların medya kanalları ve figürleri, Twitter, Instagram, YouTube gibi mecralardaki eğilimleriyle haberlerden kaçınma davranışları arasındaki farklılaşmaları incelemeye çalıştık. Ve raporun tamamına internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yine bu bölümün altında adı geçen içeriklerde ona da yer vereceğimizi belirtelim. Bugün Mehmet Atakan Foça ve Gülün Çavuş'la birlikte olacağız. Rapor bize çok sayıda şey söylüyor aslında. Hem bizim tüketim alışkanlıklarımız medyaya ilişkin hem de medyada bu süreçte ne oldu ne bitti biraz onu fotoğrafını çekmek için önemli veriler var. Özellikle bu süreçte pandemi öncesi ve pandemi sonrası dönemde kitle en çok haber almada hangi yolları tercih ediyor, nereleri takip ediyor, hangi hesaplar üzerinde güven daha fazla bunları da incelemek için iyi bilgiler sunuyor. Aslında şuradan başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi pandemi öncesi Türkiye kitlesinin en çok içselleştirdiği haber alma yolları şu şekilde. Birincisi televizyon, ikincisi YouTube, üçüncüsü Twitter, dördüncüsü web siteleri, beşincisi de yazılı basın. Tabii YouTube ve Twitter'da haber içerikleri, haber sayfaları öne çıkıyor. Pandemi sonrasında ise televizyon pandemi sürecinde dördüncü sıraya kadar indi. Bu bir kere çok çarpıcı bir veri. Şimdi bu televizyon noktasını biraz değerlendirmekte fayda var belki de. Televizyona yaklaşım açısından kişilerin haber alma konusunda bu kadar geri plana itmesinin altında ne var? Birazcık bu sorunun üzerinde durmak belki de gerekiyor. Artık neden televizyon
izliyoruz? Emre orada bir araya girebilir miyim? Çok affedersin. Aslında şimdi şeyden bahsetmek lazım. Raporun örnekleminden bahsetmek lazım. Rapor dijital platformlarda kullanıcısı olan insanların hangi platformları takip ettiğine bakıyor. Yani aslına bakarsan televizyon izlemek geri plana düşmüş anlamına gelmiyor bu veri. Bu veri televizyon platformlarının dijital medyadaki kullanıcılarının ya da hesaplarının daha az bu dönemde takip edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bu rapordan hareketle televizyon izlenmiyor demek pek doğru olmayabilir. Çünkü aslında Virkon Grup'un çok daha büyük emeğinin olduğu bir rapor bu. Onların oluşturduğu veri kümelerinin incelenmesi ve onların dijital platformlarda takip ettiği içeriklerin değerlendirilmesiyle hazırlandı. Biz biraz daha üzerine yorum katmış olduk. İçgörümüzü katmış olduk aslında.
Evet.
Burada dikkat çeken şey televizyon kanallarının birer haber kurumu olarak dijital platformlardaki öncül rolünün pandemi sırasında biraz geri çekilmiş olması. Belki bunun altını çizmek iyi olabilir.
Evet, yani neden geri çekildiği üzerine düşünmek de gerekiyor. Yani bu dediğin gibi çok geniş bir skalada yapıldı bu çalışma. 30 milyon hesaptan 2 milyon 628 binle Türkiye'nin bir tamamını temsil etmesi amacıyla dijital hesaplar incelendi. Covid döneminde de 1 milyon 573 binden fazla hesap incelendi. Onların gönderileri incelendi. Bu yüzden aslında çok önemli buradaki veriler. Yani dijital yaşamdaki kullanıcıların neye ağırlık verdiği gibi. Şimdi tabii buradan dediğin gibi televizyonun artık tercih edilmeyen bir haber metodu olduğunu söylemek belki iddialı. Ama televizyonun en azından Twitter'daki kullanıcılar için erişimde biraz geriye düştüğünü, Instagram'da, YouTube'daki kullanıcılar için biraz geriye düştüğünü söylemek mümkün. Yani bunun sebebi aslında bizim bundan önceki TC Twin'lerinde de tartıştığımız belki o medyaya güven başlığında mı incelemek gerekiyor? Belki de içeriklere YouTube üzerinden daha mı hızlı erişiliyor? Bunun birçok sebebi olabilir. Televizyonun geriye düşüşü ve Twitter'ın, YouTube'un daha öne geçişini siz nasıl okuyorsunuz?
Bence şöyle bir durum var. Zaten diğer bölümlerde de tartışmıştık. Televizyonlar aslında bakarsan bu süreci iyi değerlendirmekte gecikti. İlk başlarda salgının ilk başlarında çıkardıkları uzmanlar onların aslında sahte tavsiyelerine ya da bilime dayanmayan tavsiyelerine, öznel yorumlarına fazlaca yer vermeleri bence pandemi sırasında kullanıcının alışkanlığında ciddi bir etki yarattı. Ben öyle yorumluyorum. Tabii ki medyaya güven konusunda biraz bunu değerlendirmek lazım. Daha önce yine makalelerini konuştuğumuz Emre Erdoğan'la Pınar Uyan Semerci'nin bir hazırladığı bir araştırma var. Hatırlarsınız. Fanusta Diyaloglar isminde. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutlarını inceledikleri bir araştırma. O araştırmada 2018'deki bulgulara göre mesela medyaya güven %18 ile en düşük kurumlara güven şeyinde, metriğinde en düşük güvenin duyulduğu yerler medya kurumları. Aslına bakarsan benim görüşüm, bizim bu salgından kurumlara duyulan güvende bir artışla çıkmamız yönünde bir öngörüm var. Fakat medya kuruluşları bence bu dönemi bu rapordan da okuyabildiğimiz kadarıyla çok iyi değerlendiremedi. Ve kullanıcının güvenini tekrar tamir etmek, onu tekrar inşa etmek yerine biraz daha reputasyon kaybıyla bu salgından çıkacaklar gibi gözüküyor. Öyle ki sadece televizyonda değil, aslına bakarsan diğer medya kuruluşlarının da eskisine göre dijital platformlardaki takip ya da içselleştirme olarak adlandırıyor Virkon Group bunu. Yani onların paylaşımlarının kullanıcılar tarafından ne kadar tutulduğu, ne kadar sirküle edildiği, ne kadar kullanıcının algısına işlediği konusu pandemi öncesine göre çok daha düşük. Aksine bu haber platformlarında çalışan gazetecilerin bireyler olarak öne çıktığını görüyoruz. İşte Fatih Portakal'ın öne çıkması.
İsmail Küçükkaya yine o listede gördüm.
Aynen öyle. İşte Cüneyt Özdemir de vardı yanlış hatırlamıyorsam Medyafilm'in arasında. Dolayısıyla bu belli ki kurumlara duyulan güven konusunda ben Sağlık Bakanlığı ya da işte hükümet belki devletin diğer kurumlarına duyulan güvende salgın sonrasında bir yükseliş bekliyorum. Ama medya kuruluşları için aynı şeyi söylemek galiba söz konusu olmayacak. Çünkü bu dönemi ne kadar iyi yönettiğimiz biraz da salgın sonrasındaki güveni inşa etmeye bizi yaklaştıracak. Fakat medya kuruluşları öyle gözüküyor ki çok da bu dönemden iyi ayrılmıyor.
Tam da bu noktada şunu söyleyeyim. Mesela etki gücü ve network dağılımı yönlerinden o sıralamada COVID öncesi, pandemi öncesi genel kitleye bakıldığında mesela birinci sırada NTV, ikinci sırada CNN Türk, Fox TV, Cüneyt Özdemir ve Hürriyet var. 5 kişiden, 5 hesaptan 4'ü kurumsal medya, bir tanesi de gazeteci. Ama sonrasındaki süreçte burada çok ciddi bir değişim oluyor. Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı birinci ve ikinci sırayı aldıktan sonra şunu bekleyebiliriz. Mesela televizyon kanalları gelebilir arkasından ama bu liste tamamen değişiyor. Bu ilk 5'te olmayan Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya gibi isimler geliyor ve BBC Türkçe oraya geliyor. Bu medya kuruluşları oradan çıkıp birden daha alt sıralara iniyor. Şimdi bu kişilerin habere etkileşiminde elbette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları bu süreçte çok önemli ve birçok bilgi erişmemiz açısından hepimizin takip ettiği noktalar. Ama birden o medya kuruluşları geriye düşüp gazetecilerin öne çıkması üzerinde çok düşünülmesi gereken noktalardan birisi. Bir şeyler farklılaşıyor ki iki Fox TV'de çalışan gazeteci televizyonun toplamının önüne geçiyorlar yani bireysel olarak. Bu çok önemli bir yer.
Ben bence burada bir ek yapmak istiyorum aslında. Biraz daha globaldeki meseleleri de takip etmeye çalışıyorum. Hem de Türkiye'deki meselelerle biraz yorumlamaya çalışacağım. Bu Deloitte bir rapor hazırladı ve işte COVID-19 salgını sonrasında farklı kategorilerde incelemelerde bulunmuş ve etkileşim değişiminde pozitif bir değer artışı nerelerde bulunmuş ona bakmışlardı. Burada medya, internet, TV gibi şeyler ön plana çıkıyor. Bir yükselişte. Ama sonra bir de geri dönüp Reuters'ın raporuna baktığımızda Reuters'da işte 6 ülkede yaptığı bir inceleme, bir rapor hazırladı. Genel olarak insanlar şey söylüyorlar tabii bu salgın süreci boyunca en çok bilgiyi haber organizasyonlarından aldım, haber kurumlarından aldım diyor. Ama bunu yorumlarken Reuters şöyle bir şey diyor. Yani bu kısa vadede reklam gelirleri açısından haber kuruluşları, medya kuruluşları için bir şey ifade edebilir. Ama uzun dönemde o kadar da iyi yönde giden bir şey yok diyor. Bence biraz buradan da düşünmek gerekiyor. Yani Türkiye'de de medya hep bir krizde. İşte son zamanlarda toparladıklarından bahsediyoruz. İşte ne bileyim daha sağlıklı bilgi akışları sunmaları, daha dikkate alınır uzmanları son dönemlerde çıkarmaları gibi böyle takdir edebileceğimiz az da olsa hamlelerde bulundular ama bu uzun dönemde ben de o kredibilite sorununu aşabileceklerini düşündürtmüyor bana da. Burada internet, TV gibi şeylerin yükselişte olması da işte tek başına şey gibi de düşünmemek lazım. Yani Netflix var, işte Blue TV var, Türkiye'de de başka platformlar var. Buralarda insanların karantina süreçlerinde çok fazla buraları tükettiğini biliyoruz. Ama işte bu internetteki medya ortamına nasıl yansır diye baktığımızda yine farklı bir şey ben mesela göremiyorum açıkçası. Bence bu Virkon'la birlikte yaptığımız raporda bana yine onu anımsatıyor. Yani bana onu düşündürüyor daha doğrusu. Orada çok bariz bir değişim. Bence sadece Sağlık Bakanı'nın çok kredibilitesinin artması, insanların onu saygıdeğer bulması gibi çok çarpıcı bir farklılaşma var. Tabii ki işte Teyit ve Evrim Ağacı gibi platformların ön plana çıkması gibi bir şey var. Ama ben medya, yani bildiğimiz medya açısından bir farkın oluşacağını Türkiye'de de dünyada da çok fazla düşünmüyorum sonrasında.
Şimdi burada bence kitlenin erişiminde kanalların yer değiştirimi de var. Mesela medya kanallarında COVID öncesi dönemde bulunan kanallar COVID sonrasında birden daha farklı bir simaya bürünüyor. Mesela önceki dönemde daha tercih edilen birinci sıradaki NTV ilk yedide görünmüyor. Oraya mesela ikinci sıraya Halk TV geliyor. CNN Türk birinciliğe çıkıyor. Yani bu galiba kişilerin ama bir şeyleri takip etme alışkanlığında en azından bu döneme az bir değişikliğin de işaretçisi. Evet, bu ne kadar kalıcı olacak ve medya bundan sonraki süreçte ne yapacak? Yani buradan mutlaka üzerine düşünülmesi gereken, tartışılması gereken çok şey çıkıyor karşımıza. Yani bir şeylerin değişmesi gerektiği bağıra bağıra bu raporun tablosuna bakıldığında ortada. Yani belli kişiler kanalların, medya kuruluşlarının önüne geçiyor. Ve belki de kitle, mesela YouTube'un öne çıkışı biraz daha şunu düşündürüyor. Kişiler ihtiyaçlarına özgün içerikleri doğrudan arıyor belki de. Yani tartışma programlarının o geçmişteki kredibilitesinin düşüklüğü. Belki bir uzmanı izlemek istiyor. O kişi televizyonda da çıkıyor zaman zaman ama YouTube'da bulunan bir gazeteciden izlemeyi tercih ediyor belki de. Belki de o programı sadece o kısmını YouTube'dan izlemeyi tercih ediyor. Biraz daha kişiler belki de uzman arıyor veya kendi takip etmek istediği kişiyi arıyor olabilir.
Burada tabii TV100'ün bu en çok tüketilen medya kanallarından biri haline gelmesi de kendi başına ilginç bir konu. Çünkü TV100 son birkaç gündür, son birkaç haftadır ya da tam takipte etmedim ama Oytun Erbaş'a özel bir program hazırlamaya başladı. Biliyor musunuz?
Evet,
gördünüz mü bilmiyorum.
Maalesef.
Oytun Erbaş ile Bilim isimli. Yani uzman arayışını anlıyor biliyorum bir noktaya kadar. Fakat burada da bir yandan da bir çelişki de görüyorum. Yani az evvel söylediğim, yorumladığım şeyle biraz belki çelişkiye düşecek bir şey ama insanların haber mecralarından onlara yanlış ya da aldatıcı bilgi veriyor diye kaçınması eğer doğruysa neden TV100 yükseliyor? Bu da ayrı bir merak konusu benim için.
Umarız o program yüzünden yükselmiyordur diyelim. Görmediğimiz başka bir şey vardır.
İşte umarım.
Öyle olmadığını ümit etmek istiyoruz tabii hepimiz. Ama yani mesela yükselen figürlerde o ismi görmemek mutluluk verici bir tarafta ya. Onu da söylemekte fayda var. Tabii Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da hesaplardaki değişimler de dikkat çekiyor. Mesela Twitter'da pandemi öncesi sürece baktığımızda ilk 10'da sporla ilgili 3 hesap görüyorum. Ersun Yanal var, Fenerbahçe var, Galatasaray var. Sanat dünyasından isimler var. Mesela Cem Yılmaz görülüyor. İşte fenomenlerden Toşko Fex var. Danla Bilic var yine. Ama pandemi sonrası süreçte bu tablo biraz daha, yani pandemi döneminde biraz daha değişiyor. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birden en üst sıraya yükselmiş durumda. Haluk Levent bir sıra yükseliyor, ikinci oluyor. Ki Haluk Levent'i özellikle Ahbap hareketi nedeniyle daha da öne çıktığını düşünüyoruz bu noktada. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Ve Gökhan Özoğuz'dan sonra da Teyit var, biz varız. Muharrem İnce, Fatih Portakal, Sağlık Bakanlığı gibi bir sıralama var. Yani biraz daha mesela o sanatçı isimlerin, fenomenlerin geriye düştüğünü görüyoruz bir yerde. Gökhan Özoğuz yükselmiş. Teyit'in burada olması önemli. Demek ki ciddi bir ihtiyaç doğru bilgiye erişimde söz konusu. Bu değişimi siz nasıl okuyorsunuz?
Vallahi Muharrem İnce'den daha çok içselleştirilen bir platform olmamız bir yandan sevindirici, bir yandan da Gökhan Özoğuz'dan daha az içselleştiriliyor
olmamız. Gökhan Özoğuz değiliz.
Bu da yani gerçekten ilginç bir konu. Tabii bu da şey çok ilginç ya. Hani Mansur Yavaş'ın yaptıkları zaten çok ortada ve insanlar da gerçekten sahiplenmiş durumda Mansur Yavaş'ın faaliyetlerine. Aynı şekilde Haluk Levent de Ahbap hareketiyle ciddi böyle bir ivme yakalamıştı zaten son zamanlarda. Bu liste içerisinde Teyit'in çok ayrıcalıklı bir yeri var bence. Çünkü tüm bu aktörler öyle ya da böyle siyaset hakkında yoruma dayalı içerik üretiyor. Hadi Fahrettin Koca'yı bir kenara bakıyorum. Onun daha önce siyasetin bu kadar içerisinde bir aktör olarak öne çıktığını görmemiştik açıkçası. Ama Teyit'in mesela burada yoruma dayanmayan, sadece gerçekten bulguya dayanan, kaynaklara dayanan bir içerik üreticisi olarak bu ilk ona yerleşmesi bana çok umut vaat edici bir şey gösteriyor. Yani tablo gösteriyor. Bir yandan da şeyi de düşündürüyor açıkçası. Bu aralar şeyi çok düşünüyorum, hani salgın tabii ki belli pansuman çözümlerin harekete geçirilmesini tetikliyor. Hadi yoksullara yardım edelim, hadi yaşlılara yardım edelim hareketleri tabii ki önemli. Ama bir yandan da bizim bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey sistem seviyesinde bir düşünce alışkanlığını kazanabilmek. Yani sistemin kendi başına yeterli olmayan, eksik olan yerlerini görebileceğimiz en uygun dönemlerden birini yaşıyoruz. O yüzden o sistemdeki boşlukları dolduracak aksiyonlara daha çok ihtiyaç var. Burada sivil toplum örgütlerinin ya da sosyal girişimlerin çok önemli bir rolü var bana kalırsa. Fakat onların yeterince influence edemediğini, etki edemediğini ben biraz anlıyorum. Daha çok hala pansuman çözümlerin ya da işte gelip geçici yardımların daha çok göz önünde olduğunu ve bunların insanlar tarafından daha çok tutulduğunu anlıyorum. Bir yandan da bu beni bir açıdan korkutuyor. Çünkü yoksulluk ya da yaşlılık problemleri salgın bittikten sonra tekrar göz ardı edilen, yine kimsenin üzerine düşünmediği ve bir sonraki salgına kadar da kimsenin düşünmeyeceği problemler olarak kalacaksa bugün yapılan pansuman yardımlarında geleceğe taşınmasının mümkün olamayacağına inanıyorum. Tabii bu biraz konunun dışına çıktım ama hani en azından buradaki izlenimimi de söylemiş olmak istedim.
Bu aslında bizim o geçen bölümün sonunda pasajları tartışırken konuştuğumuz bir başlık vardı. Covid sonrasında süreç nasıl devam edecek? Belki de o noktada düşünmemiz gereken şeylerden birisi. Alışkanlıklar nasıl değişecek? Ne olacak? Ama bir tarafta mesela Covid öncesi süreçte de belli dayanışmayı öne çıkaran isimlerin birkaçına rastlamak, bu dönemde bu etkilerle bir şeyleri de sorgulayıp değiştirebileceğimize ilişkin ipuçları da görüyor gibiyiz. Yani mesela bizim yükselişimiz, dediğin gibi burada belediye başkanlarındaki hareketlilik, kişilerin mesela Evrim Ağacı yine yükseliş gösteren platformlardan birisi. Bu bir şeye açlık olduğunu, yani bir doğruya, bir değişime açlık olduğunun işareti. Bir etkiye ihtiyaç olduğunun işareti. Belki de böyle okumak gerekiyor bence. Yani bu değişim yarın başka meyveler verebilir. Öyle düşünülebilir bana göre.
Olabilir tabii, olabilir. Bir yandan da şeyi de konuşmak lazım tabii. Hani Teyit'in ve Evrim Ağacı'nın burada doğru bilgi arayışında, doğrulama konusunda yükselen aktörler olarak öne çıkıyor olması da bence iyi bir şey. Sonuçta insanlar bu doğrulama, kendine doğrulama organizasyonu diyen ya da en azından doğrulama yaptığını söyleyen aktörler arasında kimlerin daha güvenilir olduğunu çok iyi tespit edebiliyorlar bence. Kimlerin kaynaklara ve bulgulara dayalı iş yaptığını, kimin daha şeffaf olduğu arasında bir böyle ayırt edebilecek kapasiteye sahip olduklarını ben görüyorum. Burada bazı doğrulama organizasyonlarının yükselmesi, bazılarının yükselmemesi bu gündem özelinde kimin daha iyi içerik ürettiğini de bence çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Bu anlamda yani biraz da kendimizi övmek gibi oldu ama yani en azından bizim kendi sosyal etkimizi görebilmemiz için de iyi bir tablo ortaya koydu.
Ya ben de kesinlikle katılıyorum Atakan'ın dediklerine. İnsanların güvenilir kaynak olarak bir yerden sonra böyle delile ve bilime dayalı şeylere kucak açması umut vaat ediyor. Yani geçen podcast'te biraz daha biz Emre Özelge senle daha karamsar olduğumuzu söylemiştik. Atakan biraz daha umut sahibiydi. O, yani bu rapor aslında tabii ki bizim en çok umutlanmamızı gerektiren şeylerden bir tanesi. Doğrulama platformları ya da bilimsel içerik üreten platformların yükselmesi gerçekten kayda değer bir, bizi umut aşılayabilir.
Kesinlikle. Yani Instagram'a ve YouTube'a geçelim. Orayı birazcık daha belki de derli toplu geçmekte fayda var. Sonrasında da...
Ya arkadaşlar, ben rapor sırasında söylemedim ama Hande Erçel neden bu kadar popüler? Ben bilmiyorum yani. Şimdi fanları varsa bizi linç etmesinler ama ben gerçekten neden önemli bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum ya.
Güzel bir oyuncu ondan. Ben burada ama tabii şeyi düşünmek lazım galiba, yani bu raporu incelerken bir Covid-19 kitlesi oluşturulmuş ya hani şey için. Özellikle bu Covid-19 gündemiyle ilgili paylaşım yapanlar ya da bu gündem etrafında kullanıcıları mobilize edenler özellikle benim anladığım kadarıyla burada öne çıkıyor. Yani örneğin Instagram'da en çok kullanıcısı olan CZN Burak ya da ne bileyim diğer şu Ed Döven, neydi adamın adı?
Nusret mi?
Nusret. Onun falan burada yer almamasının en önemli sebepleri arasında bence burada oluşturulan Covid-19 kitlesinin sadece bu gündem etrafında şekillenen kullanıcılardan oluşuyor olması var. O yüzden bilmiyorum tabii, ben de Hande Erçel bununla alakalı ne paylaşım yapıyor, yani Instagram kullanıcısı değilim. Ama bakmak lazım tabii, evet.
Tabii Instagram'ın sıralamasına bakınca mesela Covid öncesi dönemde Hande Erçel birinci sırada ve pandemi döneminde de Hande Erçel yine zirvede. Ama onun dışındaki neredeyse herkes değişmiş. Daha çok sanatçılar, futbolcular, müzisyenler, başka Instagram fenomenleri var. Ama mesela baktığımızda COVID-19 kitlesine bir tek Hande Erçel sabit kalmış. Bir de Rain Man yine ilk onda. Onun dışında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı, Ziya Selçuk gibi isimler girmiş. Biraz mesela Instagram'da çok ciddi bir değişim var. Birden bu kişiler yine bilgiye erişebileceği hesapları biraz daha takip etmeye başlamış.
Belki Emre şunu düşünmek lazım. Yani sadece COVID-19 gündemini takip edenler sadece o gündemi de takip etmiyor. Şimdi Acun Ilıcalı'nın buraya gelmesinin bir sebebi Survivor muhtemelen. Yani Survivor yeni mi başladı yoksa COVID döneminde var mıydı tam bilmiyorum.
Ya konuşuluyor. Bir de şu da var. Şimdi işte bence hani üretim meselesi de bir nebze sekteye uğradığı için yani insanlar programlara çıkamıyor, konserlerini yapamıyor vesaire. Doğal olarak işte o yani her sektör bir şekilde ben evden nasıl üretim yaparım gibi bir arayışın içerisinde. O da orada tek sabit bir şey var. O da Survivor. Survivor ne olursa olsun devam ediyor. O yüzden de yani hani Acun Ilıcalı'nın yaptığı bir iş. O yüzden yukarı çıkmış olabilir. Onun dışındaki diğer isimlerde de belki o sebeple de bir düşüş olabilir ama insanlar bence şey gibi bir ayrımdalar. Yani bu COVID süreci, karantina süreci, işte bu salgın süreci kurumlardan sağlıklı bilgiler alacağımız bir dönem. Ya da işte Twitter baktığımızda işte teyidin ya da evrim ağacının yükselmesi gibi bir meseleyle ele alırsak işte güvenilir kaynakların, güvenilir sitelerin ya da kurumların takip edilmesi gereken bir süreç olarak bence insanlar tarafından yorumlanıyor. Yani çünkü sadece biz dediğimiz için ya da biz bu eksenden baktığımız için de değil. Örneğin işte o Oytun Erbaş'ın ekran ekran gezmesi sonrasında ve söylediklerinin yanlış çıkması sonrasında çok ciddi bir toplam buna itiraz etti ve bunun karşısında durdu. Yani belki ileriye dönük bir şeyleri değiştirmeyecek ama bu süreç içerisinde insanlar bence bir arayışta yani. Bana benim hayatımı kurtaracak bilgiler verin diyorlar sanki. O yüzden de oradaki farklılık da buraya dayandırılabilir. Ama ben hep bu bizdeki sonuçları yani çok açıkçası şeyle karşılaştırmayı çok isterim ya. Globalle yani bunu dünya nasıl yaşıyor bu süreci? Dünya nasıl görüyor diye. Yani ABD'de de mesela işte böyle fenomen tipler düşüşe mi geçti yoksa onlar bu karantina sürecinin de bir parçası oldular ve onu da mı hareketlendiler gibi böyle soru işaretleri var aklımda. Çünkü bizden farklı olarak biraz daha orada sanatçıların daha proaktif böyle işte yardımseverlik vesaire işlerine daha fazla parçası olduğunu görüyoruz. Ya bizde çok sayılı insan var. İşte Haluk Levent biliniyor. Ahbap'la bu işi aldı, yürüttü. Ama çok da farklı isimlerin böyle rollerde olduğunu göremiyoruz Türkiye'de. Biraz böyle globalle karşılaştırsak, keşke görsek çok isterim mesela.
Globalin sonuçları da olsa önümüzde çok güzel olur. Burada bir şey daha var. Şimdi bu listelerde bilgi alınabilecek kişilerin hep öne çıktığının altını çizdik. Bu hesapların, bu kullanıcıların. Bunun yanı sıra özellikle raporda şu nokta da çok önemli. COVID-19 sürecinde Mart ayının ortalarından itibaren gündemden kaçınma ve COVID-19 bağlı trendlere verilen etkileşimlerin azaldığı gözlemi var. Yani biraz haberden kaçınma boyutu da başladı. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Kişiler bilgiye erişmek için daha farklı hesapları öne çıkarmaya çalışıyor. Onları daha çok takip ediyor. Ve bir tarafta da galiba diğer o bilgi bombardımanından kaçmaya da çalışıyor. Belki kendilerine bir kürasyon yakaladılar belli aşamalarda. Mesela işte bizim COVID-19 postası gibi ve bu süreçte mail bültenleri olur. Başka kendilerine has yerler bulup sadece onları takip edip belki de kendilerine biraz daha yalın bir yol bulmayı tercih ettiler. Bu haberden kaçışın artması ki mesela Türkiye'de bu Mart ortaları salgının başladığı ve yavaş yavaş hala yükselişini sürdürdüğü bir yerdeyiz. Bu süreçte kişilerin haberden kaçışması bence altı çizilecek noktalardan birisi.
Bu aslında olması gereken bir şeydi bir yandan da. Zaten haberden kaçınan bir ülke Türkiye. Reuters raporlarında cevap verenlerin %50'si haberden kaçındığını söylüyor yani ciddi bir oran. Tabii o raporun örnekleminin ne kadar geneli kapsadığı ayrı bir tartışma konusu ama öyle ya da böyle zaten bizim de önerdiğimiz bir şey diye bu. Sosyal medya orucu tutun, işte kendinizi dijitalde de karantinaya alın, sosyal mesafeyi dijitalde de uygulayın dememizin bir sebebi de gerçekten haberin insanlar üzerinde bırakacağı olumsuz etkinin ciddi sağlık problemlerini tetikleyebileceği yönündeki endişemizdi bir yandan. Bir yandan da yanlış bilginin bu kadar sirküle edilmesinden önemli sebeplerinden biri de herkesin ciddi bu bilgi bombardımanı altında kafasının şişmiş olması, çok basitçe yani. Ve doğruyu yanlışı ayırt edebilecek kabiliyetlerimizin giderek zayıflamasıydı. Dolayısıyla bu çok da negatif bir sonuç değil. Bence olması gereken oluyor. Yani haberden kaçınma eğilimi bence artacaktır biraz daha. Yeni bir dalga olmadığı sürece salgında. Dolayısıyla benim için, benim gördüğüm kadarıyla çok da olumsuz bir şey değil.
Kendinize bir değişim gözlemliyor musunuz? Peki bu süreçte mesela sizin takip alışkanlıklarınızda, habere erişiminizde bir farklılaşma yaşadınız mı? Yani bir hissediyor musunuz? Mesela ben televizyonları, yani şundan dolayı, özellikle Sağlık Bakanı'nın açıklamasıydı, oydu buydu, ne oluyor, ne bitiyor, biraz daha fazla takip etmeye başladığımı hissettim mesela pandemi öncesi sürece kıyasla. Ve kalabalık bilgilerden kaçınmak için biraz daha dar bilgiyi nereden alabilirim, daha somut bilgiye nasıl erişebilirime yönelmeye çalıştım. Sizde var mı bu tip değişimler?
Ben salgın başında televizyonu ciddi oranda takip etmeye başlamıştım, aynı senin gibi. Özellikle tartışma programlarını falan da izliyordum. Ama son 2 haftadır sadece bakan açıklama yapacağı zaman televizyonu açıyorum. Onun dışında televizyon kullanmıyorum. Zaten haber sitesindeki içerikleri, haber sitelerindeki içerikleri de sadece işte şüpheli olduğunda falan okuyordum. Hala o noktadayım.
Benim de online'da çok bir değişim olmadı aslında. Tabii yani işimiz gereği de doğal olarak o tarama işlerine sürekli devam ettiğimiz için orada çok büyük bir farklılık yok ama televizyon meselesinde ben de biraz daha Atakan gibiyim. Tartışma programlarını çok fazla takip ediyordum en başlarda ki o da biraz yine şüpheli bir şeyler söylüyorlar mı diye meraktan da geliyordu. Çünkü yani konuştuğumuz gibi salgının başlarında çünkü tam da uzmanlığı olmayan insanlar ekranlardaydı ve onun da takibindeydik. Ama bu son zamanlarda çok fazla tartışma programlarını takip etmiyorum ama yine kendi daha önceki pandemi süreci öncesine bakacak olduğumda kesinlikle televizyon alışkanlığımda bir artış olduğunu düşünüyorum ben de.
Haberden kaçınma hissiyatı var mı? Yani bu yoğunlukta...
Biz nasıl kaçalım Emre? Nasıl kaçalım?
Tabii. Ama bir refleksif olarak yani böyle bir fazla aşırı yüklenme hissiyatı yaşıyor musunuz?
Ben şey yapmaya çalışıyorum. Bilgileri çok detaylı tüketmeye başlayınca onun devamı geliyor. Yani özellikle işte globaldeki yani işte ne bileyim New York Times'ı, Washington Post'u falan da takip etmeye başlayınca iş derinleşiyor, derinleşiyor. Bir de yani evde bu bir tartışmaya dönüyor. Yani şu veri şöyleymiş, bu veri böyleymiş gibi. O yüzden ondan kaçınmaya çalışıyorum. Kendime eğer özel bir zaman yarattıysam, işte sadece bir film izliyorsam ya da bir şey yapmaya çalışıyorsam, o tartışmayla bölünmeyi engellemeye çalışıyorum. En azından kendi adıma da işte başkasını da öyle bölmemeye çalışıyorum. Onları yarattım. Daha önceden bir sorun olarak görmüyordum ama bu kadar fazla İşin içerisinde, tırnak içerisinde olmak istememeye başladım. Onu söyleyebilirim yani. Her şeyi bilmek istemiyorum yani. Hani işim gereği bilmem gereken kadarını bilirsem bana fayda sağlayacak
fazlasına
gibi.
Fazlasına gerek yok. Aynen. Peki. Ben size çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Ve TC Etveli'ni bu hafta da noktalıyoruz. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Google, Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Destek T-Talk'tan. Yine bize destek olabilirsiniz. Bir yandan da COVID-19 postasını da takip etmeyi unutmayın. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.